Ayrım 16, Pusu, Jack Higgins, sayfa 229. Katya için gece huzursuz geçmişti. Zar zor uyuyakaldı ve saat 7:30'da dışarıdan gelen motor sesiyle uyandı. Kalktı, pencereye gitti, açtı. Dışarı baktığında Kurbski'yi çim biçme makinesiyle çimleri uzun şeritler halinde biçerken gördü. ''Merhaba'' diye seslendi. Kurbski durup yukarı baktı. ''Seni uyandırdım mı? Özür dilerim.'' ''Önemli değil. Demek artık işlerin akışına kendini kaptırmaya başladın.'' ''Bu yüzden buradayım.'' ''Kahvaltı ettin mi?'' ''Bir elma yedim, bir bardak da süt içtim.'' Güldü. ''Sorun yok, bu taraftaki çimleri bitirmek istiyorum. Sonra bir sandviç yerim.'' Svetlana genelde sabahları yatakta eklemlerini rahatlatıp kitap okuyarak geçirirdi. Katya ona bir tepside müsli, çeşitli meyveler, tost ve siyah Rus çayı götürdü. ''Bahçede çalışmaya başladı.'' dedi. ''Çimleri biçiyor.'' Pencereye gidip dışarı baktı. Mart'ın kötü havası bahçıvanlar için iyi değildir. Dümdüz yatarlar, hiçbir şey olmaz. Çok Çehov tarzı canım, hüznün mevsimindeyiz. Ama belki bahçıvana biraz egzersiz iyi gelir. Katya ona The Times'ı uzattı. Svetlana yüzünü buruşturdu. Alçak Basayev ile ilgili daha fazla haber. Bir süre daha olacak, sonra yeni bir şeyler çıkacak ve ön sayfayı o süsleyecek. ''Bir başka ölüm, intihar bombacıları.'' Svetlana kafasını salladı. ''Ne korkunç bir dünya.'' ''Bence zaten her zaman öyleydi.'' dedi Katya ve aşağıya indi. Holland Park'ta Roper masasına oturmuş, ekrandaki görüntüleri değiştiriyor, Basayev'in otopsi raporundan Joseph Hink'ine dönüyor, Scotland Yard'ın adli raporunu açıyor, hepsini inceliyor, bir yandan da Kurbski'nin verdiği çakıyı masasına vuruyordu. Doyle çayını ve sandviçini getirdi. ''Bu pis bir iş binbaşı, bunu nereden buldunuz?'' ''Açık adresime gelen bir hediye.'' ''Bana soracak olursanız görünenden daha fazlası var.'' Çıktı ve Kurbski içeri geldi. ''Gecen iyi geçti mi?'' ''Galiba artık bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sen neler yaptın?'' ''Bahçıvanlık. Chamber Court'ta komşular beni tanımaya başlasın diye durumuma uygun işler yapıyorum. Traktörün koltuğuna geçip tüm işi makineye bıraktım. Çimler iyi görünüyor. Basayev konusunda yeni bir şeyler var mı?'' ''Hiçbir şey yok. Otopsiler, adli tıp raporları ve her zamanki kirli ayrıntılar var.'' Ama bizi bir adım daha ileri götürmüyor. Basına göre yine her zamanki gibi Rus kalleşliği. Bu da demek oluyor ki asla bir çözüm yok dedi Roper. Siz Ruslarla ilgili sorun da bu. Her zaman yaptığınız yanınıza kalıyor. Direnemediği son nokta olmuştu. Kurbski hemen fark etti ama yumuşak cevap verdi. Biz bu aralar sosyal demokratız. Komünizm öldü dostum. Bunu bir de Vladimir Putin'e söylemelisin. Şimdi benimle konuşmak isteyeceğini sanmıyorum. O kadar emin olma dedi Roper. Blake Johnson 50'li yaşların sonunda hafif beyazlaşmış saçlarıyla 1.80 boylarında yakışıklı bir adamdı. Grosvenor meydanındaki Amerika Büyükelçiliği'nde sadece statüsünden dolayı değil, Büyükelçi Frank Mars'ın uzun yıllardır arkadaşı olduğu ve Vietnam'da beraber hizmet verdikleri için de her zaman kibarca karşılanmıştı. Bir deniz albayı ona yukarıya kadar eşlik etti, sonra da Büyükelçiyi aramaya gitti. Uçuştan sonra Johnson bir Skoç'a hayır diyemezdi. Ama savunma bakanıyla yapacakları NATO toplantısında bilinci yerinde olsa iyi olurdu. Büfede kahve vardı. Mars içeri girdiğinde kahvenin tadını çıkarıyordu. ''Seni gördüğüme çok sevindim Blake. Başkan yardımcısına Washington'a kadar eşlik edersin diye düşünmüştüm. Seni görmek büyük bir zevk.'' ''Seni tekrar görmek muhteşem eski dostum.'' Blake elini sıktı. ''Bu toplantı son derece önemli olabilir. NATO kuvvetlerine destek amaçlı birliklerimizin bir sonraki konuşlandırılması ile ilgili olacaktır diye tahmin ediyorum.'' ''Onun gibi bir şey olur Frank. Bu aşamada ben sadece başkan için ortalığı kolaçan edeceğim.'' ''Mars, bu gece nerede kalacağın konusuna gelince seni elçilikte misafir edecektik. Ama hatırladığım kadarıyla geçen sene orada ufak bir problem yaşamıştın.'' ''Sorun edilecek bir şey yok.'' dedi Blake. Ama Güney Audley sokağında Albany Regency diye bir otel var. Biraz demode ama birkaç yıl önce orada kaldım ve hoşuma gitti. Paris Büyükelçiliğinden benim için rezervasyon yaptırmasını rica ettim. En üst katta bir suitim var. Hyde Park ve şehir manzaralı.
Güzelmiş.
Tamam, ben gideyim. Uğrayıp selam vermek istedim.
Ne zaman döneceğim belli mi? Daha sonra yine görüşecek zamanımız olacak mı?
Ah, muhtemelen olur. Bana biraz daha katlanmak zorunda kalabilirsin. Ama bunu şimdi konuşmak istemiyorum Frank. Seni ararım. Blake, Frank'i kırgın ve her şeyden habersiz gibi hisseder bir halde bırakarak çıktı. Basayev meselesiyle ilgili yeni bir şey yoktu. O yüzden Roper sıkılmış bir halde bilgisayarın etrafında dolanmaya başladı. Basayev'i düşünmek doğal olarak Kurski'nin hikayesine ve kız kardeşinin ölümünü düşünmesine de neden oluyordu. Moskova kargaşa içindeydi. Afganistan'dan 50.000'in üzerinde kefen gelmişti. Sokaklarda ayaklanmalar, yüzlerce ölü ve ölmekte olan ve onların arasında da Tanya Kurski vardı. Ağabeyine yalnızca yaralandığı söylenmişti. Bu yüzden alelacele eve döndü. Ama bu babasının onu eve götürmek için yaptığı bir plandı. Oysa kardeşi çoktan ölmüş ve defnedilmişti. Ivan Kurski tam bir pislikti ama KGB'de albaydı. Ayrıca kızını Minsk'i askeri mezarlığında defnettirecek kadar sözü geçiyordu. Boş dururken Minsk'te defnedilenlerin listesine baktı. Sayı 6.000'in üzerindeydi. Öne eğildi, kaşlarını çatıp tekrar denedi ama gördükleri doğruydu. Minsk Park'ta defnedilmiş bir Tanya Kurski yoktu. Bu çok saçmaydı. Roper 6007 numaralı mezarın yanında Albay Kurski'nin aile fotoğrafını gördü. Mezar taşının üzerinde Tanya Kurski'nin ismi ve tarihleri kazılmıştı. Hızla Roper bilgisayarındaki mezarların listesine baktı. 6007 numarası katip tarafından özenle kaydedilmişti. Boş. Giles Roper'ı bugünlerde heyecanlandırmak çok zordu. Ama şimdi heyecanlanmıştı. İçinden bir enerji dalgası geçti. Ocak 1989. Tanya Kurski ölmüş ama mezarında değil. O zaman neredesin? Kendisine bir kadeh viski daha aldı ve araştırmaya başladı. Kurski öğleden sonra Bunin'i arayana kadar her şeyi akışına bıraktı. İşler senin tarafında nasıl diye sordu.
Her zamankinden daha çılgın. Paris'te elçiliğin seyahat planlarını yapan ofiste çalışan bir ajanımız var. Gitmeden önce Johnson Londra'da Albany Regency diye bir otelde yer ayarlatmış. Bizimkiler kontrol etti ve rezervasyon yaptırmış. Son kat suitinde kalıyor.
Peki ne yapacaklar?
Görünüşe göre bölgedeki otellere çamaşır getirip götüren firmadan bir kamyon ayarlamışlar. Onu odasında ele geçirip çarşaf ya da havlu yığınının altında dışarı çıkarmayı düşünüyorlar. Falcon'un beklediği Berkeley Dağı'na götürecekler. Devamını da biliyorsun.
İşler çığırından çıkıyor dedi Kurski. Ne zaman olacak?
Bilmiyorum. Görünüşe göre Oleg'le Petrovich dışarıya park edip doğru anı bekleyecekler.
Lushkov neden sonucun Johnson'a geçen sefer düzenlediği suikasttan daha farklı olacağını düşünüyor bilmiyorum. Ferguson'un adamlarının gözleri hep Johnson'ın üzerinde.
Tanrı'ya şükür sen işin içinde değilsin Yuri.
Telefonu kapadı. Johnson'ı otelde bulmak için en uygun zamanın ikindi vakti veya akşamüstü olduğunu düşünmek mantıklıydı. Tüm bu fikrin neden aptalca olduğu açıktı. Ama öte yandan saçma bir şekilde o kadar basitti ki başarılı olabilirdi ve bunu kaldıramazdı. Çıkardığı işe bakarak bahçede dolaştı. İyi iş çıkarmıştı ve bahçenin buna ihtiyacı vardı. Katya geldi, ona seslendi. Kurski de yanına gitti.
Alan çok memnun, bahçesini çok sever. Gel de bir şeyler iç, bunu hak ettin.
Kurski gitti, Katya 3 kadeh vodka doldurdu. Kurski'ye kadeh kaldırdılar.
Daha iyi görünüyorsun Alexander dedi Svetlana. Şimdi daha mutlu gibisin. O kamuflajın altında enerji ve yaşam dolusun.
Kurski ona neden olduğunu söyleyemedi. Kişinin elleriyle, bitkilerle, ağaçlarla, tüm bu bahçe işinde çalışması ruha iyi gelir bence.
''Bu akşam bizimle yemek yiyecek misin?'' diye sordu Katya.
''Çok teşekkürler ama güvenli yerde yapmam gereken bazı işlerim var. Ama çok geç kalmam.''
Terasa çıkıp gitti Svetlana. ''Ondan hoşlanıyorsun tatlım değil mi?''
ve onun için endişeleniyorum dedi Katya. Kurbski haritalarını açıp Albany Regency'nin nerede olduğuna baktı. Garajda siyah eski bir tulum buldu, üstünü değiştirip tulumu giydi. Kafasına bir tweed şapka geçirdi, boynuna haki bir şal doladı. Botundaki çakıyı kontrol edip Walter'ı çantasındaki gizli bölmeden çıkardı. Fazladan bir şarjörle tulumun sağ bacağındaki dıştan ceplerden birine yerleştirdi. Sol dıştan cebine siyah kar maskelerinden birini koydu. Biraz para, eldivenler ve hazırdı. Garaja inip kamyonetini kontrol etti. Arkadaki aletlerin içinde işe yarayabilecek bir çalışma var tabelası, 3 trafik konisi vardı. Bunlarla idare etmekten başka elden bir şey gelmezdi. Birkaç dakika sonra arabayla çıktı. Ağaçların arasından izlemekte olan Katya Sera'ya geri döndü.
Gitti dedi ama nereye?
Her şey güzel olacak dedi Svetlana. Öyle gerekirse kendisine rağmen iyi biri olacaktır. Bundan eminim. Robert Tanya'yı ararken ilk kırılma noktası da en şiddetli dönemlerde Moskova merkezdeki hastaneleri tararken buldu. İşte oradaydı. Sol ciğerinden bir kurşun girmişti. Bir diğer kurşunsa böbreğini sıyırmıştı. Sorunlu yıllarda yetkililerin tutumu göz önünde bulundurulursa onu tedavi etme zahmetinde bulunmaları şaşırtıcıydı. Ama bir yerlerde parti memurlarına rağmen işini ciddiye alan doktorlar ve hemşireler vardı ve Tanya Kurbski'yi yaşattılar. Adı bir sonraki sefere devlete karşı suç işlemek yüzünden tutuklama emrinde geçiyordu. Roper o andan sonra işlerin değiştiği hissine kapıldı. Babasının başta ona ne olduğunun farkına varamamış olabileceğinden şüphelendi. Muhtemelen hengamede kaybedilmek için ortaya çıkarıldı ama o sırada cezası idam olan vatana ihanetten suçlandı. Ancak Tanya Kurbski idam edilmedi. Diğer çalışmalarda özel bir mahkeme duruşması vardı. Albay Kurbski'nin ifadesi ve yeni bir karar. Gorki karakolunda ömür boyu sürgün. Minsky Park'taki numaralı mezarlık Albay Kurbski'nin devlete hizmetlerinden ötürü yerinde bırakılmıştı. Roper bulduğu şeye çaresizce üzülerek bilgisayarı kapattı. Alexander Kurbski'nin yıllardır doğru olarak bildiği şey bu değildi. Ona nasıl söyleyebilirdi ki? Dahası kız kardeşinin dünyanın en kötü yerlerinden birinde hala tutuklu olduğu nasıl söylenirdi? Bilgisayarı tekrar açtı ve Gorki karakolunu arattı. Bölüm. Roper'ın yaptığı en hoş olmayan şeylerden biriydi. Gorki karakolunda hapis olanların detaylarında Nazileri andıran bir şeyler vardı. Heinrich Himmler'in ölüm kayıtlarının tutulması için ısrarı sayesinde idamlar gaz odaları o kadar özenle kayda alınmıştı ki hükmü infaz edenler kendi kayıtlarıyla halka açık duruşmalarda yargılandılar. Şimdi Gorki karakolunda da durum aynıydı. Uzun zaman önce yakılan arşivler bilgisayarda bulunabiliyordu. El yazısıyla ya da acayip demode daktilolarla yazılmış listeler, binlerce isim. Uzun bir süre hiçbir yere varamadı ve zorlandı. Ama sonunda arkasına yaslanıp ağrısını daha fazla viskiyle yatıştırmaya çalışırken mahkeme kararına ilişkin belgelerdeki tek bir kelime kırılma noktası olmuştu. Ömür boyu. Sonunda her şey çok kolaylaşmıştı. Parola gibiydi. Gorki karakolunu aratıp korkunç kelimeyi yazdığında birbiri ardına listeler önüne geldi. Hapis tarihleriyle ve çoğu vakada yüzlerce ölüm tarihi vardı. Başlangıç olarak bir iki tanesini yazdı ve çok az bilgi buldu. Genelde birkaç satır ve mahkumun kadın erkek tıraşlanmış kafaları, cansız gözleri, umutsuz bakışlarıyla fotoğrafları vardı. Tanya Kurbski 25 Ocak 1989 girişli, tıpkı diğerleri gibi görünüyordu. Çaresizliğin dibine vurmuş bir yaratık olarak, 7 Mart 2000'de tifodan ölmesi bir kutsama gibi olmalıydı. Roper arkasına yaslandı, tamamen yıkılmıştı. 16 yıl boyunca Alexander Kurbski kız kardeşinin öldüğünü ve Minsky Park askeri mezarlığında defnedildiğini kabullenmişti. Şimdi 8 dehşet dolu yıl boyunca Sibirya'nın en kötü çalışma kampında yaşadığını söylemek kabullenmesi zor bir şey olurdu. Ama acaba Kurski'nin gerçekten bilmeye ihtiyacı var mıydı? Ona söylemenin ne gibi bir amacı olabilirdi ki? Düşünebildiği hiçbir amaç yoktu. Ama bu iğrenç meseleyi Ferguson dahil herkesten saklamak demekti. Yüzünü ellerine gömdü ve Doyle içeri girdi.
''Siz iyi misiniz binbaşı? Yine çok mu çalıştınız? Böyle olmaz ama.''
Roper gülümsedi. ''İşte yine başlıyoruz. Eski Jamaika büyü saldırısı.''
''Eski Jamaika Doğu Londra büyü saldırısı. Sizi ıslak odaya götürsem de iyi bir duş alıp rahatlasanız nasıl olur?''
Roper bir kadeh viski alıp tepesine dikti.
''Biliyor musun Tony, çok iyi fikir.''
Kurski Alban Regency Otel'e gittiğinde normal otoparkın bir süreliğine genişletildiğini fark etti. Yan tarafta büyük bir bina yıkılmıştı ve yeniden inşa başlayıncaya kadar daha fazla araç için yer açılmıştı. Birçok araç bu durumdan faydalanmıştı. Kurski köşede bir yer buldu ve bir rögar kapağı gördü. Ona doğru gitti, arka kapıyı açtı. Aletlerin arasında bir levye buldu, rögar kapağını kaldırdı. Etrafına trafik konilerini koyup Ford'un ön camına çalışma var tabelasını yerleştirdi. Bu onu bir süre idare ederdi. Çamaşırhane kamyoneti ortalıkta yoktu. Saat 5'i geçiyordu. Akşam oldukça havaya bir kasvet çökmüştü. Park halindeki araçlar arasında aramaya devam etti. Sonra duvardaki ikazı fark etti. Ticari araçlar arka girişte. Kemerli geçitteki dar bir yolu gösteren bir ok vardı. O da acele etti. Toplantı çıkışında Blake Johnson, Kurski gelmeden 15 dakika önce otelin ön kapısında bırakıldı. Igor Oleg onu gördü. Arkasında çamaşır şirketinin ismi yazılı yeşil bir üniforma giyiyordu. Arkadaşı Petrovic binanın arkasındaki bahçede çalıntı kamyonun içinde bekliyordu. Oleg Kurski'nin şimdi kullandığı geçidi kullanarak arkaya dolanmış, merdivenlerden aşağı temiz havlularla dolu, dört tekerlekli büyük çamaşır sepetini hazırda bekleten arkadaşının yanına hızla gitmişti.
''Geldi'' dedi Oleg.
''Hadi o zaman işe koyulalım.''
Bodrum kapısından içeri girip servis asansörüne bindiler ve en üst kata çıktılar. Blake ceketini çıkarmış, kravatını gevşetmişti. Kendine büyük bir kadeh viski almıştı. NATO toplantısındaki çabaları değil, daha sonra yakın dostu Charles Ferguson'da geçirdiği 20 dakika daha zorlayıcı olmuştu. Çok sık olmasa da siyasetin ilginç tarafı tarih yapmaya az da olsa katkın olmasıydı. Kapı çalındı, elinde içkisiyle kapıya doğru yürüdü, açtı ve Oleg göğüs kafesinin hemen altına bir yumruk indirdi. Blake'in bacakları bükülürken Oleg onu yakalayıp Petrovic çamaşır arabasıyla götürebilsin diye geriye doğru sürükledi. El bilekleri plastik bağlarla kelepçelenmiş, ağzı bantlanmış, ayak bilekleri geniş plastik bir bağla sarılmıştı. Havluları çıkartıp arasına Blake'i ittiler, arabaya yerleştirdiler. Sonra da havlularla üstünü kapadılar. Oleg kapıyı açtı, koridoru kontrol etti, koridorun sonuna doğru yürüdüler ve servis asansörünün gelmekte olduğunu gördüler. Oleg asansörün kapısının açılmasını beklerken gerginlik içinde Petrovic'e baktı. Otel üniformasıyla Filipinli bir temizlikçi kadın elinde paspas ve kovayla dışarı çıktı. Konuşmadan kafasını salladı ve koridor boyunca ilerledi. Onlar da asansöre binip aşağı indiler. Zemin kata geldiklerinde birbirlerine gülümseyerek aceleyle dışarı çıktılar ve çamaşır arabasını kamyona kadar bahçe boyunca ittiler. Patikada hızla ilerleyen Kurski her şeyi gördü. Oleg ile Petrovic'i Moskova'nın dışındaki GRU güvenli yerinden hatırlıyordu. Çamaşır arabasını itiyor olmaları da her şeyi açıklıyordu. Kamyonun arkasının üst kısmı kanvastan, alt kısmı ise metaldi. Açtıklarında yüklemeyi kolaylaştırmak için rampa oluyordu. Çamaşır arabasını içeri ittiler, rampayı kapadılar ve şoför mahalline dolandılar. Kurski motor çalıştırıldığında aceleyle merdivenlerden aşağı iniyordu ve kamyon hareket etmeye başladı. Rampanın alt kısmı hafifçe dışarı fırlamıştı. Bir ayağını atmayı başardı, sol eliyle uzanıp asılarak kanvası sıkı tutan ipe sarıldı. Botuna uzanıp çakısını çıkardı, kanvasa batırıp baştan ayağa kesti. Bir tarafa doğru biçerek oluşturduğu parçayı kaldırıp kendini içeri doğru itti. İçeri girer girmez çakıyı botuna yerleştirdi. Sol cebindeki kar maskesini çıkarıp kafasına geçirdi. Yerine de tüvit şapkasını koydu. Dışarısı şimdi çok karanlık, kamyonun içi daha da karanlıktı. Çamaşır arabasından ses gelmiyordu. Çamaşırlarla dolu birkaç araba daha vardı. Yolunu açıp kabinin arkasından dinlemek zorunda kaldı. Sesleri duyabiliyordu ama ne dediklerini anlayamıyordu. Çakısını çıkarıp kanvasın sol tarafında bir delik açtı. Bir parça aşağı sarktı. Böylece nereye gittiklerini görebiliyordu. Trafik, evler ama yoğun bir yol şehirden uzaklaştıkları görülebiliyordu. Çamaşır arabasına döndü, havluları çıkardı. Blake Johnson ortaya çıktı. Bilincinin yerine geldiği belliydi. Gözleri sonuna kadar açıktı ve sabit bakıyordu. Kurski onunla ağır aksanlı işçi sınıfındanmış gibi sokak Rusçasıyla konuştu. ''Rusça konuşabildiğini duydum. Doğruysa başını salla.'' Blake başını salladı, Kurski devam etti. ''Çok kötü adamlar tarafından kaçırıldın. Seni kentte Berkeley Down diye bir havaalanına götürüyorlar. Oradan Moskova'ya ya da Sibirya'ya götürecekler. Konuşabilesin diye bandı çıkaracağım ama kısık sesle konuş.'' Hızla tek seferde bandı çıkardı. Blake geri çekildi. ''Tanrım çok acıdı.'' dedi İngilizce. ''Rusça konuşsak daha iyi olur.'' Blake Rusça devam etti. ''Sen de kimsin?'' ''Çok fazla soru soruyorsun dostum.'' Kurski el ve ayak bileklerindeki plastik bağları kesti. Buyur. Kulak tırmalayıcı, eğitimsiz ses tonu Moskova mafyasından herhangi bir serseriye ait olabilirdi. Blake ise çamaşır arabasından çıkarken düşmemek için en yakın desteğe tutunmak zorunda kaldı.
Neler oluyor?
Siz Amerikalıların olağanüstü icra dediğiniz bir şeyiniz var değil mi?
Olduğunu biliyorum ve bundan gurur duymuyorum.
Pekala, bu da Rus versiyonu. Ben de seni ondan kurtarıyorum.
Peki neden umursuyorsun ki?
Ama beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz Bay Johnson. Kurski Blake'i itince havluların üzerine düştü. Otur ve kapa çeneni.
Tentinin solunda açtığı delikten dışarıya baktı. Taşraya gelmişlerdi. Her yanda açık araziler, ormanlar ve nadir de olsa birkaç ev vardı. Döndü bagaj kapısına gitti, kanvası baştan aşağı kesti. Her iki yandaki rampayı tutan mandalları açtı, kapağı indirdi. Kapak yol üstünde gıcırdayarak sürüklenmeye başladı. Kamyon yoldan çıktı, Kurski bir desteğe tutunup Walter'ı çıkardı. Kamyon tekrar yön değiştirdiğinde havlular arasında yuvarlanan Blake, ''Sen ne yapıyorsun?'' diye aykırdı.
''Onları durduruyorum.'' dedi Kurski.
Tekrar yön değiştirdiklerinde ise arkasında arazi ve ağaçlar olan boş bir cebe girdiler. Sesler yükseldi, öndeki iki kapı da hızla açıldı.
''Hazır ol.'' dedi Kurski.
Petrovic ve Olga iki yanda belirdi. Önlerinde durduklarında yüzlerinde şaşkınlık ve şok vardı.
''İyi akşamlar yoldaşlar.'' dedi Kurski neşeyle.
''Bu da ne?'' diye sordu Oleg. ''Sen kimsin?''
''En bela kabusun. Bay Johnson Sibirya'da tatil yapmak istemiyor. Mevsimi değil.''
Petrovic aniden cebinden bir beretta çıkardı. Kurski ise onu elinden vurdu.
''Bu çok aptalcaydı. Şimdi eklemlerin olmadan yaşamak zorunda kalacaksın.''
Kamyondan çıktı. Peşinden Blake geldi. ''Silahlarını al.'' Blake silahları aldı.
''Şimdi ne olacak?'' diye sordu. Daha sakinli ve bilinçliydi.
''Polis gelsin istemezsin. Buradaki GRU'nun gururları da istemez.
O yüzden onları burada bırakıp uzaklaşacağız. Bugünlerde koşarak gelecek yoldaşlar gibi bir telefon kadar uzaktalar. Sende cep telefonu var mı?''
''Blake, şansımı hep pantolon cebimde taşırım.'' dedi.
''Bu iyi, seni bir benzin istasyonunda bırakırım.'' Oleg'e döndü. ''Rampayı kaldırıp sağdaki mandalı tak, ben de soldakini takarım.''
Oleg çok sinirliydi, yüzünden okunuyordu ama denileni yaptı. Tam o sırada Kurski'nin boş anını yakalayıp döndü, bir sustalı bıçak çıkarıp savurdu. Kurski son anda engellemeyi başardı. Tulumun kol ağzını kesip sol koluna girdi. Kurski yüzüne vurdu. ''Çok aptalca bir hareketti ama sen zaten hep morondun.'' Silahın namlusunu Oleg'in sağ kulağına dayayıp ateş ederek yarısını kopardı. Oleg inledi. Kurski, Oleg'i eklemlerindeki kanamayı durdurmaya çalışan ve çaresizce başarısız olan Petrovic'in üzerine doğru itti.
''İyi misin?'' diye sordu Blake. ''Kanaman var.''
''Daha önce de kanım aktı.'' Kurbski Walter'ı cebine koydu, haki şalını çıkarıp sol koluna elinden geldiğince sıkı sardı. İki Rus'a dönüp, ''Siz pislikler, oda servisini arasanız iyi olur. Öldürmediğime şükredin.'' dedi. Sonra da Blake'e, ''Hadi gidelim buradan.'' deyip arabanın etrafında dolanıp kamyonun direksiyonuna geçti. ''Nasıl göründüğünü biliyor musun?'' dedi Blake. ''Evet, tovariç.'' diye güldü Kurbski. ''Banka hırsızı ya da uluslararası terörist. Sen seç. Kafamın üzerindeki daireyi görüyor musun? Bu bizi ters istikamete Londra'ya gönderiyor. Seni ilk benzin istasyonunda bırakıyorum. Adamlarını arıyorsun, ben de uzaklaşıyorum. Sanki hiç olmamışım gibi.''
''Ama oldun dostum.'' dedi Blake. ''Bunun için de Tanrı'ya şükürler olsun.''
''Önemli değil tovariç.'' dedi Kurbski ve kulak tırmalayıcı bir sesle güldü.
10 dakika sonra benzin istasyonunun kenarında yolda durdu.
''Hadi git.'' dedi ve Blake indi. Blake hoşça kal demek için döndüğünde kamyon uzaklaşmış, trafiğe girerken yavaşlamıştı. Kurbski kar maskesini çıkartıp tweed şapkasını taktı. Kolu acıyordu ve ne durumda olduğunu bilmiyordu. Ama önemli değildi. İyi bir adam kötü bir sondan kurtulmuştu. Önemli olan buydu. Artık Londra'ya gitmeye hazırdı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 244.